Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilma. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mütedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli seyirciler, Furkan suresinin 35. ayetine bugün başlayacağız inşallah. Estağfirullah. Ve lekad ateyna Musa'l kitabe ve cealna ma'ahu ahahu Harun vezira. Andolsun biz Musa'ya kitabı, yani Tevrat'ı verdik. Ve ona Harun'u vezir kıldık yanında. Rabbimiz Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı kitap olarak indirmişti. Musa Aleyhisselam da özellikle Firavun'a karşı bu ilahi mesajları taşımak için yanına bir yardımcı istemişti. O da Harun olsun demişti. Cenab-ı Hak da ona Harun'u verdi. Evet, Harun Aleyhisselam da bir peygamberdir. Bir peygamber yardımcı verdi Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a. Efendim, bütün hak davalar yapayalnız yürümez, kolay değildir. Etrafında hak davanın yürütücüsünün yanında bir bahtiyarlar zümresi olmalıdır. İsa Aleyhisselam'ın etrafında havariler oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında da ashab-ı kiram radıyallahu anhum hazaratı oldu. Yüce Rabbimiz peygamberlerinin etrafında inananların havariler misali, ashab misali bulunmamızı ister. Çünkü dava büyüktür ve bütün insanlığa yönelik bu mesajlar taşınmalıdır. Bu ne büyük bir şereftir ki peygamberin davasına omuz vermek bir peygamberlik faziletinden nasip almak demektir. Nasıl ki Harun Aleyhisselam Yüce Rabbimizin Musa Aleyhisselam'ın isteğine cevap olarak yanı başına bir yardımcı vezir olarak verilmiştir. Öyleyse peygamberin davasında peygamberin yanı başında olabilmek, maddi boyutta olmasa bile manen onun emanetini, o ilahi mesaj emanetini omuzlamaya yardımcı olmak ne büyük bir şereftir. Cenab-ı Hak bu şereften cümlemizi nasipdar kılsın. Asırlar sonra da olsa Habibullah Efendimizin yardımcısı olmak, ona omuz vermek, onun yolunda yürümek, onun yoluna diğer insanları çağırmak, hem sözle hem halle bu davayı temsil etmek Cenab-ı Hakk'ın kullarına lütfettiği yüksek bir şereftir. Devam ediyor 36. ayette. Fekulna izhaba ilal kavmillezine kezzebu bi ayatina fedemmernahum tedmira. Şu ayetlerimizi yalanlayan, yalan sayan topluluğa gidin ikiniz dedik. Sonunda onlar Allah'ın kendilerine gönderdiği ayetleri yalanladılar. Musa Aleyhisselam'ın kavmi. Onun kavmi Kıptilerden oluşuyordu. Firavun ve avanesinden oluşuyordu. Musa Aleyhisselam kendisine indirilen Kitab-ı Kerim'i, yani Tevrat'ı onlara tebliğ etmek, onları Allah'a imana davet etmek, yalnız Allah'a kul olmaya çağırmak için gitmişti. Ve fakat onlar ayetleri yalan saydılar. Musa Aleyhisselam'a sihirbaz dediler. inananları oldu Musa Aleyhisselam'ın kendi kavminden. İşte Firavun ve avanesi, toplumun önde gelenleri, bir anlamda saltanat erbabı karşı durdular. Musa Aleyhisselam'a savaş açtılar. Peygamberi yalancılıkla suçladılar. Allah'ın ayetlerini yok saydılar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, biz de onları diyor perişan ettik, helak ettik, hem de büyük bir helakla helak ettik ve yerle bir ediverdik buyuruyor. Burada dikkat çeken husus, bizim ayetlerimizi yalanlayan kavme gönderdik ifadesi. Henüz ayetler gelmeden efendim ayetlerimizi yalan sayan bir kavme gönderdik şeklinde anlaşılan bu cümle esasen uzunca bir sürecin kısaca özetinden ibaret. Yani önce bu şöyle anlaşılmalıdır. Biz Musa'yı ve Harun'u o Firavun ve hanedanına gönderdik. O Kıptilere, Musa'nın kavmine elçi olarak gönderdik. Onlar bizim ayetlerimizi götürdüler. Ve fakat Firavun ve avanesi ve kavminden inkarcılar onları yalanladılar. Bu yalanlamalarına mukabil, yalanlamalarının peşi sıra biz de onları yerle bir ediverdik. Bir şekilde helak ettik. Ve kavme Nuh'in lemma kezzebur rusul ağraknâhum. Nuh kavmini de hatırla. Hani onlar da bizim elçilerimizi yalanlamışlardı da biz onları boğuvermiştik. Suda boğduk diyor Cenab-ı Hak. O yalanları yüzünden, yalanlamaları yüzünden suda boğduk. Ve cealnâhum linnâsi âyeten ve a'tedna lizzalimin azaben elîme. Ve biz onları esasen kendinden sonra gelecek insanlar için bir ibret kıldık. Bir delil, kudretimize bir delil. Yalanlayanların sonlarının nasıl olduğunu gösteren bir numune yaptık. Bir örnek yaptık aslında. Ve biz zalimler için çok acıklı bir azap hazırlamışızdır kıyamette. Daha dünyadayken zalimlerin azabı başlar ama esas azap, esas ceza ahirette olacaktır. Burada Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bahsedilirken onların peygamberlerini yalanladığını ya da kendilerine gönderilen elçileri yalanladığı ifade edilir ki buradan şu anlaşılır. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine Nuh Aleyhisselam'dan başka elçiler de gönderilmiş. Müfessirlerimiz ayetin bu kısmı ile ilgili şu açıklamaları yaparlar. Nuh Aleyhisselam'dan başka peygamber olmadığı halde o kavmine neden böyle çoğul kelime olarak biz onlar peygamberleri yalanladılar ifadesi kullanılıyor diye. Derler ki Nuh Aleyhisselam onların arasında çok uzun süre kaldı. Yani 950 sene tebliğde bulundu Kur'an'ın ifadesine göre. Ve onlar yalanladılar. Sürekli yalanladılar. İşte bu upuzun bir süre içerisinde Nuh Aleyhisselam'ı sürekli yalanlamaları sebebiyle sanki birçok peygamberi yalanlamış hükmünde oldular. Zira Nuh Aleyhisselam bu süre zarfında onları gece gündüz açıktan ve gizlice sürekli uyarıyordu. Ve fakat onlar her defasında onu yalancılıkla suçluyorlardı. Peygamberliğini kabul etmiyorlardı. Bunun için bu uzun süre tebliğden dolayı peygamber kelimesi peygamberlerini yalanladı anlamında müfret gibi değil, çoğul olarak kullanılmıştır diyorlar. Bazı alimlerimiz de derler ki aslında bir peygamberi yalanlamak bütün peygamberleri yalanlamak anlamına gelir. Çünkü peygamberlerin hemen hepsi ortak bir mesajla gelmişlerdir. O ortak mesajda Allah'ın birliğine davettir. Yalnız Allah'a kul olmaya davettir. Binaenaleyh bir peygamberi yalanlayan kişi aslında bütün peygamberleri yalanlamış sayılır. Bunun için böyle buyurulmuştur diye izah ederler. bir kısım alimler de demek ki bunlar Nuh'un kavmi, Nuh'u yalanladılar. Nuh'tan önceki peygamberleri de yalanlamış oldular. Buradan şu anlaşılır diye izah eder müfessirlerimiz. Biz belki her ne kadar Adem Aleyhisselam'dan sonra Nuh Aleyhisselam'a kadar başka peygamber ismi bilmesek de burada efendim anladığımız kadarıyla Adem Aleyhisselam'dan sonra da daha başka peygamberler de gelmiş. Onun için burada çoğul kullanılmıştır demişlerdir. Elbette bu manada doğru olabilir. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak bütün peygamberlerin ismini bize Kur'an'da haber vermez. Çok az, 25 kadar peygamberin ismi verilir. Onun dışında daha nice peygamberler vardır, biz bilmiyoruz. Çünkü Yüce Rabbimiz, biz her topluluğa bir uyarıcı, bir peygamber göndermişizdir buyurur. Efendimiz'den nakledilen bir hadis-i şerifte 124 bin ya da 224 bin peygamber gönderildiğinden bahsedilir. Efendim, bu da çokluktan kinayedir der hadis şarihleri. Öyleyse peygamberlerin sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. İşte buradaki ifade Nuh'u ve Nuh'tan önce ilahi hakikatleri getiren peygamberleri yalanlamışlardı Nuh kavmi. Hiçbir peygamber kabul etmiyorlardı onlar. Böyle şey olmaz diyorlardı. Bunun için böyle çoğul ifade gelmiştir diyorlar. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır buna bir dördüncüsünü ilave eder. Der ki buradan kasıt şu da olabilir. Nuh da kendi mesajını kendi kavmine iletmek için bir takım elçiler göndermişti. Bunlar Nuh'un vekilleriydi adeta. Bu mana gözetilmiş de olabilir diyor. Hatta kendisi bunu daha çok tercih ediyor. Nuh'un gönderdiği rasulleri yalanladılar. Nitekim işte Antakya'ya gelen elçiler bir peygamberin havarileriydi. Onlara da Kur'an Murselun diye buyurarak gönderilmiş kimseler anlamında Resul ifadesini kullanmış olur. Burada da bu manadadır der Elmalı Muhammed Hamdi Yazır. Evet bunlar belki tefsirin ince noktalarıdır. Alimlerimizin farklı bir görüşlerini ifade eden detaylardır. Fakat burada Yüce Rabbimizin bize haber verdiği şu ki Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de peygamberleri yalanladılar. Biz de onları suda boğduk buyuruyor. Ve o helak edilmiş halleriyle, suda boğulmuş halleriyle biz onları insanlar için bir ayet, bir delil, bir işaret olarak da bıraktık. Hem gücümüzü, kudretimizi insanlar görsünler, hem yalanlayanların sonu nasıl olmuş bunu görüp ibret alsınlar diye. Fakat zalimlerin cezası sadece helak edilmekle kalmayacak. Yarın kıyamet gününde onlar için çok acıklı azaplar hazırlanmıştır diyerek de ayetin sonu bu şekilde bir inzarla, bir efendim uyarıyla biter. Ve Aden ve Temud ve ashabel Ras ve kurunen beyne zalike kesira. Adı Ad kavmini, Semud kavmini, Res halkını ki birazdan ifade edeceğiz, izah edeceğiz. Res halkını ve bunlar arasında daha nice nesilleri de helak ettik diyor Cenab-ı Hak inkarları ve yalanlamaları sebebiyle. Evet, Ad kavmi Hud Aleyhisselam'ın kavmidir. Bunlar şiddetli bir kasırgayla yerle bir edilmiş, helak edilmişlerdir. Semud kavmi de Salih Aleyhisselam'ın kavmidir. Bunlar da yüksek bir sesle, şiddetli bir sesle, bir sayha ile yok edilmişler. Adeta demek ki nasıl bir sesse o, hani bugün de yüksek bir patlama oluyor. İnsanın tabii kulakları patlıyor, beyni patlıyor adeta. Nasıl helak olur? İşte bir kavim de böyle bir sesle helak olmuş. Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Bir de Res halkı, Ashabur Res. Peki bunu Kur'an-ı Kerim'de iki yerde görürüz. Bir Kaf suresinin 12. ayetinde, bir de burada 35. ayet olarak Ashabur Res diye bahsedilir. Bu hangi kavimdir, hangi peygamberin kavmidir? Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir başka bilgi yok. Tarih ve tefsir kaynaklarında verilen bilgiler de son derece sınırlı ve farklı farklı izahlar var. Buna göre Res, Orta Arabistan'da Yemame'de bulunan bir kasaba, vadi veya kuyu adıdır. Aslında Res kelimesi örülmemiş kuyu, yani böyle bir anlamda tam böyle imar edilmiş bir kuyu değil, normal bir kazılmış bir kuyu anlamına geliyor. Kelime anlamı itibariyle böyle. Ashab-ı Res denilmesi de bunlara daha çok şöyle ifade ediliyor. Bunlar bir kuyu etrafına mesken tutmuş bir kavimdi, bir topluluktu. Elbette, çünkü suyun olduğu yerde insanlar bir şehir kurarlar, köy kurarlar. Susuz yerlerde olmaz. Demek ki bunların kuyusu meşhur. Belki de herkesin böyle bir kuyusu olmayabilir. Bunun için Ashab-ı Res denilmiştir diyorlar. Ve putlara tapan bir topluluktu. Peygamberleri kabul etmiyorlardı. Hatta kendilerine peygamber gönderilmiş ve o peygamberi de bu kuyuya atmışlardı. Onun için bunlara Ashab-ı Res denildi. Hatta o kuyuya gömdüler. Rivayetleri var. Bazı müfessirlerimiz de Ashab-ı Uhdud diye bilinen o çukurlar açıp da müminleri çukurlara atan topluluğa Ashab-ı Res denir demişlerdir. Semud kavminin bir kolu olduğuna dair açıklamalar da var tefsirlerde. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi diyenler var. Ama bu izahların hepsi aslında tatmin edici bir izah değil der müfessirlerimiz yine. Ve şöyle söylerler netice itibariyle. Demek ki Ashab-ı Res diye bilinen bir kavim var. Cenab-ı Hak onları da benzer sebeplerle, yani peygamberlerini yalan saymaları, inkarda inat etmeleri, kendi hevalarını, arzularını putlaştırmaları sebebiyle helak ettiğini beyan buyuruyor. Ve burada işte yalanlayanların sonu böyledir anlamında bir misal olarak bu kavimden de bahsediliyor. Fakat hakkında çok fazla malumat yok. Müfessirlerimizin verdiği malumatlar da hepsi birbirini kısmen desteklese de birbirinin aynı değil. Dolayısıyla burada asıl olan bu kavmin hangi kavim olduğunu bilmek değil, bu kavmin peygamberlerine karşı göstermiş olduğu küstahça tavırlar neticesinde helak edilmiş olmalarıdır. Burada zaten hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan müşriklere hem de ondan sonra tüm insanlığa bir misal olsun diye bunlar anlatılır. Şayetsiz peygamberin getirdiği ilahi ayetlere kulak vermez, onları akletmez, anlamaya çalışmazsanız ve iman etmezseniz sizin sonunuz da helakten başka bir şey değildir mesajı vermektir denilmiştir. Ve bu ana mesaj üzerine izahın bu kadarıyla yetinilmiştir. وَكُلَّنْ ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالِ وَكُلَّنْ تَبَّرْنَا تَتْب۪يرًا Cenab-ı Hak buyuruyor ki, oysa biz her birine ikaz edici ibretlik dersler, misaller, örnekler vermiştik. Fakat sonunda hepsini bütünüyle kırıp geçirdik. Yani bu helak edilen kavimler kendilerine uyarı yapılmadan helak edilmiş kavimler değil. Kendilerine hakikat bir peygamber tarafından apaçık bir şekilde izah ediliyor, açıklanıyor. Hem de misallerle, geçmiş kavimlerden örneklerle. Burada وَكُلَّنْ ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالِ Onlara biz nice nice misaller verdik ifadesi. Müfessirlerimiz tarafından emsal kelimesi, nice nice deliller, hüccetler ortaya koyduk. Nice nice kavimlerin, geçmiş kavimlerin örneklerini onlara sunduk. Bakınız sizler de böyle yapacak olursanız akıbetiniz aynı olur anlamında uyarılar yaptık şeklinde tefsir edilmiştir. Dolayısıyla bir mazeretleri kalmadı o tebliğ edilen kimselerin. Ve böylesi bir şekilde hak ve hakikat bütün çıplaklığıyla kendilerine aktarıldığı, açıklandığı halde onları inatla belli bir delile dayanmadan inkar edip yalanlamaları sebebiyle de sonuçta her biri korkunç şekillerde helak edilmiştir. Yüce Rabbimiz biz peygamber göndermeden hiçbir kavmi azap etmeyiz buyurur. Hiçbir kavmi cezalandırmayız buyurur. Bugün de böyle. Eğer insanlık kendilerine hak ve hakikat en güzel şekilde, en güzel bir üslupla açıklandığı halde onları yalan sayar, onlara kulak vermez, o uyarıları görmezden gelecek olursa aynı akıbete bir şekilde düçar olacaklardır. Helak şekilleri farklı farklıdır. Kimi gökten gelen bir cezayla, kimi yerden çıkan bir cezayla, kimi fırtınayla, kimi kasırgayla, kimi belki bir virüsle topluluklar helak olup gidecektir. Öyleyse böyle bir helak yaşamamak için, böyle bir akıbete düçar olmamak için bu peygamberlere gönderilen ilahi mesajlara tam bir şekilde kulak vermeli, gönül vermeli, anlamaya çalışmalı ve ölüm gelmeden, böyle bir azap gelmeden kendimize gelmeliyiz. Esasen bu ayetlerin verdiği mesajlar bunlardır. وَلَقَدْ اَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Bu Mekke müşrikleri felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye elbette gitmişlerdi, uğramışlardı. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şeyi beklemiyorlar. Böyle bir şeye inanmıyorlar. Şimdi burada وَلَقَدْ اَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اُمْتِرَتْ مَتَرَ السَّوْءِ. Bir yağmur misali, kötü bir, helak edici bir, adeta taş yağdı başlarına. İşte burada Lut kavmine işaret ediliyor. Felaket yağmuruna tutulmuş olan belde de Ölü Deniz kıyısında bir şehir olan Sodom'dur diyor müfessirlerimiz. Sodom. Malum onlar kadınları bırakıp erkeklere cinsel anlamda yaklaşıyorlardı. Peygamberleri Lut aleyhisselam onlara nice nice uyarılar yapmıştı. Onlar bu uyarılara asla dikkat kesilmemiş, kulak vermemişlerdi. Cenab-ı Hak da onları helak etti. Hem de altlarını üstlerine getirerek, adeta beldeleri alt üst oldu. Üzerlerine taş yağdı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, şimdi onlar diyor, andolsun ki Habibim, o üzerlerine adeta taş yağan, o bela yağan, felaket yağmuru yağan, o beldeye uğramışlardır. Peki o görmediler mi oradaki şeyleri? Onların kalıntılarını görmediler mi? O ne hale döndü beldeleri, kargeleri, ülkeleri? Bunu gözleriyle görmediler mi? Gördüler demektir bu. İstifham-ı inkari, yani gördüler. Fakat peki niye ibret almadılar? Belkânû lâ yercûne nüşûrâ. Onlar yeniden dirilme diye bir hesap gününü ummuyorlar, beklemiyorlar. Böyle bir itikatları, düşünceleri yüreklerinde olmadığı için ibret alma gereği de duymuyorlar. Gerçekten bu ayette de çok büyük işaretler var. Bir insan Allah'tan korkmaz, ahirete inanmazsa o insana istediğiniz ibreti, istediğiniz ayeti, delili, mucizeyi gösterin. Gönlünü kapattıysa Allah'a ve ahirete, imana o insanı uyarma şansınız olmaz. İşte Mekke müşrikleri de özellikle ne zaman o beldeyi görüyorlardı? Ticaretle meşgul olan bir topluluk olduğu için kuzeye doğru seyahatlerinde, işte Filistin'e, Suriye'ye, Şam'a doğru seyahatler yapıyorlardı. Ticari maksatlı. Oralardan geçiyorlardı ve görüyorlardı. Ama görmek yetmiyor demek ki. Gözün gördüğünden ibret alabilmesi için kalbin o ahirete yönelik bir hesap günü varlığına itikat etmesi, inanması ve böyle bir beklenti, böyle bir düşünce içinde olması gerekiyor. Bu yoksa bu yoksa inzar dediğimiz uyarı gerçekleşmiyor. Bu sebeple belki yapılması lazım gelen şey, hepimizde, kendi içimizde de, evlatlarımızda da, ulaştığımız insanlarda da, öncelikli olarak Allah'ın varlığına, birliğine iman ve ahirete iman aşısını sağlam yapmaya vesile olmak lazım. Elbette her şey bizim elimizde değil. Fakat insanları önce bir yaratıcıya, kulluğa çağırmalı, peygamberlerin yaptığı gibi. Sonra da ahiret inancını gönlünde perçinlemeli ki diğer ayetler kolayca anlaşılabilsin, anlaşılabilsin ve amel etmek, o ayetlerin gereğini yerine getirmek bize zor gelmesin. Aksi halde yanlış yerden başlanmış olur. İnsan daha Allah'a ve ahirete iman etmiyor. Siz ona namazın faziletinden, hikmetinden bahsediyorsunuz. İşte haccın faziletinden bahsediyorsunuz. Orucun hikmetinden bahsediyorsunuz. Oralardan yola çıkarak onun yola geleceğini düşünüyorsunuz. Hayır. Yanlış bir başlangıç. Başlangıçta düğümü doğru yerden bağlamazsanız doğru yere varmazsınız. Varamazsınız daha doğrusu. İşte bu ayetlerde de Yüce Rabbimiz insan bütün ibretleri görse bile ahirete öldükten sonra dirilmeye bir imanı yoksa o insanı uyarmanın, uyandırmanın neredeyse imkanı olmadığını bize gösteriyor. Devam ediyoruz 41. ayet. Ve izâ ra'evke in yettehizûneke illâ huzuvâ ehâzellezî be'asallâhu rasûlâ. Onlar ne zaman seni görseler, ey peygamber, peygamberimize hitap ediyor Cenab-ı Hak. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resul olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Evet. Seni gördüklerinde seni alay konusu ederler diyor. Ve bu mu Allah'ın peygamber diye gönderdiği diyerek hakaretle, gerek sözleri gerek mimikleriyle hakaret ederler. Yani Allah gönderecek başka adam bulamadı da işte bunu mu buldu anlamında küçük görürler. Çünkü yetimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir yetimdi. Malı mülkü çok fazla yoktu belki. Onlar malı mülkü olan insanlara itibar ediyorlardı. Her çağda olmuştur bu. Her çağda insanlar malikiyet üzerinden fazilet değerlendirmesi yapmışlar. Ya melik olacaksın ya kral olacaksın ya da mala mülke sahip olan kimse olacaksın. Zaten mala mülke sahipsen sen bir şekilde kralsın. Mala mülke sahip değilsen, mala sahip değilsen, zengin değilsen senin bir hükmün geçmez. Bugün de değişik şekillerde insanlar ya mala mülke bakarlar ki çoğunlukla buna bakarlar ya da insanın titrine bakarlar. Söyleyenin söylediği sözün kalitesine değil, söyleyenin kimliğine, o kimliğin de ahlakının düzgünlüğü, doğruluğu, dürüstlüğüne değil, o kimliğin sahip olduklarına bakarlar. Giydiği kürke bakarlar. Bu bakış işte yanlış bir bakış. Bu bakış insanı saptıran bakış. Bu bakış hakikate karşı insanı körleştiren bir bakıştır. Mekke müşriklerinde de bu vardı. Onlardan önceki inkarcılarda da bu vardı. Bugünün inkarcılarında da bu var. Söyleyene bakmak lazım elbette ama söyleyenin kişiliğine bakmak lazım. Kimliğine ya da sahip olduklarına değil. Peygamberi böyle küçük gördükleri için peygamberin onlara getirdiği ilahi mesajları da işte böyle alay konusu yapıyorlardı. Bugünün kafirleri de benzer şeyleri yapıyorlar. Ve bakınız diyorlar ki bir taraftan alay ediyorlar, bir taraftan da kendi kendilerine şunu söylüyorlar. Estağfirullah. İnkâne leyudillünâ an âlihetinâ inkâde leyudillünâ an âlihetinâ levlâ en sabarnâ aleyhâ. Eğer tanrılarımıza, ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Peygamberi göstererek yahu biz eğer şu inançlarımıza sebatkar olmasaydık, inatla ilahlarımıza sahip çıkmasaydık neredeyse bizim bile ayağımızı kaydıracaktı derler. İşte peygamberi onun için sihirbazlıkla suçlarlar. İşte babayı evlattan ayırıyor, köleyi efendisinden ayırıyor, hanımı kocasından ayırıyor. Bu nasıl adam diyerek bizi de koparacaktı neredeyse. İyi ki biz kendi ilahlarımızda sabit kaldık diyorlar. Körü körüne peygamberin söylediğine bakmadan işte yürüye geldikleri bir yolları var. Bu yolu değiştirmekten korkuyorlar. Yani bugünün bir takım ideolojilerine saplanan kimseler de o ideoloji sahiplerine böylesine körü körüne bağlı değiller mi? Aynen öyleler. İnatla o izimlerine sahip oluyorlar. İnatla. Sorgulanmasına razı değiller. Tam bir teslimiyetle teslim olmuşlar. Aslında o izimlerin izinde, o izimleri kuran kurucuların izinde tam bir putperestlik yaşıyorlar. Ve aman diyorlar, kulaklarınızı tıkayın. İşte farklı seslere karşı aman dikkatli olun diyerek kendi sapkınlıkları üzerinde sebatkarlıklarıyla övünüyorlar. Sapkınlıklarında sebatkarlıklarıyla, sabırlarıyla övünüyorlar. Buradakiler gibi. Bunlar da aynı şeyi söylemişler. Ya neredeyse bizi de yoldan alacaktı, saptıracaktı. Eğer biz sebatkar olmasaydık diyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَب۪يلًا. Ama ileride çok iyi görecekler ve bilecekler ki o azabı gördüklerinde kimmiş yolca daha sapık olan, o zaman görecekler. Yani bu peygamber ve müminler mi daha sapık bir yoldaymış, yoksa kendileri mi daha sapık bir yoldaymış, ileride görecekler bunlar, bilecekler. Hem de çok iyi bilecekler. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Azabı gördükleri zaman bilecekler. O cehennem azabıyla karşılaştıkları zaman bilecekler. Fakat o bilme tabii onlara bir menfaat sağlamayacak. İş işten geçmiş olacak. Önemli olan bugünden haberdar olmak, o gün neyle karşılaşacaklarını bugünden bilmek ve ona göre davranmak. Yüce Rabbimiz de rahmetiyle o gün gelmeden o gün karşılaşacakları ibret sahnelerini bize bugün hatırlatıyor ki herkes ayağını denk alsın, bugünden tedbirini alsın diye. Yine soruyor Cenab-ı Hak. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهُهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا. Bayağı arzularını tanrılaştıran kişiyi gördün mü? Yani nefsinin arzularını putlaştıran kimseyi gördün mü? Bu ifadeyi Elmalı Muhammed Hamdi yazır. Şöyle tercüme etmenin daha doğru olduğunu söyler ki gerçekten çok ince bir noktadır. İlahını hevası kılanı gördün mü? Hevasını ilah edineni gördün müden ziyade ilahını hevası yapan kişiyi gördün mü? Burada şöyle bir ince mana vardır der Hazret. Yani canının istediğinden başkasını kendine ilah tanımayanı gördün mü? Arzularını, kendi arzularını öncelikli ilah kabul eden kişiyi sen gördün mü? Ve izahında şöyle söyler. Dini de insanın mücerred hissiyatından ziyade sadece keyif ve zevkinden ibaret tanır böyleleri. Gönülleri neye çekerse ona taparlar. Hak zevkini aramaz, hakkın rızasını düşünmez, düşünmek istemezler. Bilseler yine tanımazlar. Çünkü bunlar kendi hazlarına tapan insanlardır. Haz merkezli bir hayatları vardır. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ. Ey Habibim, bildin mi, gördün mü sen? İşte arzularını, keyfini, zevkini ilah olarak tanıyıp da onu her şeyin önüne geçiren, onun kulu olan hevaperest, kendine tapan adam, kendi arzularını ilah edinip onun etrafında adeta ömrünü tavaf ettiren kişiyi gördün mü sen? Şimdi sen diyor bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Efe tekunu aleyhi vekila. Şimdi sen misin onun üzerine vekil olabilecek olan? Yani şimdi sen ona yardımcı olabileceğini mi düşünüyorsun demek? Sen onu koruyabileceğini mi düşünüyorsun? Sen onun üzerinde bir otorite kurabileceğini mi düşünüyorsun? Sakın böyle bir düşünceye kapılma demek istiyor. Buradan şu çıkıyor. Arzularını putlaştıran insan üzerinde hükümran olmak ya da ona yol göstermek ya da ona yardımcı olmak çok kolay bir hadise değil. Ya da imkansız bir şey. Çünkü o menfaatlerine tapan bir insan, daha doğrusu zevkine tapan bir insan. Zevk nesli diyorlar ya şimdi işte, haz nesli. Haz, doyumsuz hazlar. İnsan da, insan bedeninin doyumsuz adeta hazları var. Ya da doydukça sürekli acıkan tekrar, doyup doyup acıkan, tekrar tekrar haz merkezli bir hayat süren insan türleri var ya ki bu çağımızda bunu biz çok iyi görüyoruz. Bu çağ gerçekten haz ve hız çağı derler. İşte hazzını, zevkini her şeyin önüne koyan adamın sapkınlığı bambaşka bir sapkınlıktır. O sapkınlığın bir sınırını çizmek zor bir şey. Bugün mesela toplumsal cinsiyet eşitliği diyerek insanların cinsel arzularını, cinsel yönelim diyerek ben istediğimle kendi hazzımı gideririm. Ben illa efendim kadınlarla evlenecekmişim. Böyle bir şart yok. Büyük olacakmış, küçük olacakmış, çocuk olacakmış, hayvan olacakmış. Yok efendim kendi cinsim olacakmış. Ben hazzım nerede? Ben oradayım diyen bir hoyrat bir şey var. Güruh var öyle diyelim. Hoyrat bir güruh var. O çılgınlıklarını, o sınır tanımazlıklarını özgürlük diye zanneden böyle ipinden boşanmış sürüler misali bir güruh dünyada bugün kendini bayraklaştırıyor. Müthiş bir kendilerine göre efendim onursuzluklarını onur diye bayraklaştırarak yürüyen bir güruh var. İşte tam da böyle. İşte arzuları putlaştırmak böyle bir şey. Bunlara diyor şimdi sen ey Habibim, ey Nebi Ekrem, sen bunlara vekil mi olacaksın? Yani onlar üzerinde bir sorumluluk ya da onlar üzerinden onlara yardımcı olabileceğini, onları koruyabileceğini, kollayabileceğini mi düşünüyorsun? Demek ki çok kolay değil. Çünkü hazzından başka, zevkinden başka bir şey tanımıyor. O ona tapıyor artık. Libidosunun peşine düşmüş. Nefsi emmaresinin peşine düşmüş. Belden aşağı zevklerinin peşine düşmüş. Ve onları bayraklaştırmış. Ve onların peşinde bir hayat sürmeyi hayat zanneden bir bakış açısı var. Şimdi peygamber de olsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de olsa Cenab-ı Hakk'ın ifadesi o. Sen diyor şimdi onlara vekil mi olacaksın, olabileceksin? Buradaki vekil kelimesini işte müfessirlerimiz yardımcı mı olacaksın? Koruyabilecek misin? Kefil mi olacaksın? Onları belli bir hak ve hakikate zorlayacağını mı zannediyorsun gibi ifadeler anlamına geldiğini söylerler. Evet, gerçekten aziz dinleyenlerim, Cenab-ı Hak nefsimizin şerrinden bizi muhafaza buyursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir an bile ya Rabbi beni nefsimle baş başa bırakma diye dua eder. Ya Rabbi sana sığınıyorum der. Senin rahmetine sığınıyorum. Beni nefsime bırakma der. İnsanın nefsi eğer terbiye görmediyse, Allah'ın rahmetiyle buluşmadıysa var gücüyle kötülüğü emreder. Nefis düşmanını yani kendi içimizdeki o arzuları imanla, İslam'la ve ihsan kalitesi ile yenmekten başka çare yok. Kolay değil, insan kendini gemleyemez, sınırlandıramaz. İşte peygamberlerin, ilahi ayetlerin gönderilmesi bizi dış düşmanlardan ziyade öncelikle kendi iç düşmanımıza karşı da kendi içimizdeki o arzulara karşı da terbiye etme maksatlıdır. Tezkiye etme, arındırma maksatlıdır. O nefsin kötülüklerine sınır çizme şansınız yok. Yani eksi sonsuza doğru gider. Eksi sonsuza doğru gider. O arzularını putlaştıran ve kendi bilgisini, kendi ilgisini, kendi zevkini hareket merkezi haline getiren ve ondan başka bir şey tanımayan o kibirli kimseleri yola getirme şansınız yok adeta. Bir şekilde Cenab-ı Hak tabii bir musibetle karşılaşırlar, başka bir şey olur. Kendilerine gelirler ayrı. Fakat onlar kendilerine gelmez diye biz nasihatten ya da diğer müminler nasihatten, uyarıdan da geri duracak değiller. Çünkü belli olmaz. Cenab-ı Hak onlara efendim bir şekilde inşallah hidayet kapılarını açar. Yine bir yerden girerler. Fakat kolay olmadığını buradan anlıyoruz. Nefsimizin bir hakları vardır, bir de hazları vardır. Nefsimiz dediğimiz kendimiz, kendi hakikatimiz. Nefsimizin haklarını vermeli. Onu elbette meşru bir şekilde ihtiyaçlarını gidermeli. Yemeli, içmeli, efendim Allah'ın mübah kıldığı, haram kılmadığı her türlü zevklerden ihtiyaç kadar vermeli. Doğru bir usulle, meşru bir usulle, Allah'ın çizdiği, hudutlarını belirlediği şekilde. Ama bir de nefsin hazları vardır. İşte nefsin hazları bitmez, doyurulmak bilmez. O bakımdan bütün hazları doyuracağız diye böyle bir haz peşinde koşmak, Allah muhafaza buyursun, helak çukuruna doğru yuvarlanmak demektir. Bu hazların içinde haram olanı vardır. Yasak yani, Allah tarafından kesin yasaklanmış olanı vardır. Hoş görülmeyeni vardır, mekruhları vardır. Bir de mübahları vardır, aslında serbest olanları vardır. Dikkatli olan müminler o serbest olan alandan bile ihtiyatlı hareket ederler. İhtiyaç kadar alırlar. Hazlarını sonuna kadar doyurmayı hedeflemezler. Çünkü hazları doyurmak insanı zaman içerisinde Allah'tan koparır, gaflete düşürür. Bu da önemlidir. Yani içimizdeki arzular gemlenmeyecek olursa, hakkın ahkamıyla gemlenmeyecek olursa sahibini helake götüreceği şüphesizdir. Ve son ayetle bitirelim. Yani 44. ayetle. Cenab-ı Hak buyuruyor. اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا. Yoksa sen ey Habibim, onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini, dinlediklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Akıllarını çalıştırdıklarını mı zannediyorsun? Aksine onlar başka değil. Bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapıktırlar. Bakınız, demek ki insanı gerek sem'i deliller dediğimiz peygamberler vasıtasıyla gelen ilahi hakikatler, dinleyerek öğrendiğimiz hakikatlere karşı, gerekse aklederek, düşünerek bulacağımız hakikatlere karşı kilitleyen şey, insanı kilitleyen şey heva perestliktir. Yani insanın arzularına tapmasıdır, arzularını merkeze almasıdır. Cenab-ı Hak peygamberimize tam da bunu söylüyor işte. Sen şimdi onların seni dinlediklerini mi zannediyorsun? Ya da akıllarını çalıştıracaklarını mı zannediyorsun diye soruyor. Niye dinlemiyorlar? Niye akıllarını çalıştırmıyorlar? Çünkü hazları ön planda. Bedeni hazları ön planda. O hazlarını merkez edinmişler, ona tapıyorlar. Dolayısıyla seni dinlemezler. Dinler gibi görünseler bile seni dinlemezler. Akıllarını da çalıştırmazlar buyuruyor. İşte böyleleri, yani ne peygamber dinleyen ne de aklını çalıştıran kişi değilse biri, onlar diyor hayvan sürüsü gibidirler. Hatta hayvanlara da şey, haksızlık olmasın. Onlardan yolca daha sapıktırlar. Niye sapıktırlar? Hayvan netice itibariyle kendi efendim ihtiyaçlarını görür. İhtiyaçlarına göre, yaratılmış maksadına göre hareket eder. Evet, onlarda akıl, belki insandaki akıl kadar akıl olmayabilir. Elbette kendi hayatlarını idare edecek kadar bir efendim biz buna hani içgüdü diyorlar ama isteriz buna deyin ki hayvanın da kendine göre bir aklı vardır. Bunu diyebilirsiniz. Fakat insani akıl gibi değil. Efendim bir Cenab-ı Hakk'ın onlara yüklediği bir adeta manevi bir yazılımdır. Ona göre hareket ederler. Onlardan o ancak o beklenir zaten. Onların da tesbihleri var, duaları var, niyazları var Kur'an'ın bildirdiğine göre. Fakat bu kafirlerin, bu Allah'ın yüksek bir akıl kabiliyeti verdiği, bu kafirlerin efendim bu akılları olmasına rağmen onlardan daha sapıktırlar. Neden? Çünkü bu akıllarını da sapıklık yolunda kullanıyorlar. Yani gerçekten hani şeytana pabucunu ters giydirecek kadar derler ya, şeytana pabucunu ters giydirecek kadar bir sapkınlığın içine düşerler. Onun için insanın sapkını şeytanı bile hayrette bırakır. Çünkü Allah'ın ona verdiği o akletme melekesini artık kendi hazları, nefsi için kullanmaya başlar. O bakımdan hayvan düşünemez onun düşündüğü sapkınlıkları. Onun düştüğü sapkınlığı hayvan düşünemez. Cenab-ı Hak bu sebeple böyle hevasını öne alan, arzularını putlaştıran kimseleri tam da hayvandan yolca daha sapık böyle bir güruha benzer. Güruh olduklarını ifade eder. Nefsimizin şerrinden Yüce Rabbimize sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamberimizin senden istediği gibi biz de sana niyaz ediyor ve diyoruz ki Ya Rabbi nefsimizi arındır. Sen onu arındıranların en hayırlısı sensin. Ona takvasını ver Ya Rabbi. Onu yanlış yollardan, şeytani ve nefsani hazlarımızın yollarından muhafaza buyur. Sen her şeye kadirsin Rabbim. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz muhterem dinleyenlerimiz.